Ayrım 19.
Sayfa 180. İlgili işçiler büyük bir istekle bu yeni önderlerin arkasından gittiler. Bu girişimler içinde sınıf mücadelesi düşüncesi unutulmuş olmakla birlikte işçinin hızlı bir tarzda belirli merkezler çevresinde toplanmasına yarayacaklarını düşünerek onlara biz de yardımcı olmuştuk. İşçideki ümit ve güven bundan 14 ay önceki İzmir İktisat Kongresi kargaşalığında en yüksek sınırına ulaşmıştı. Ülkenin dört bir yanından gelen yüz yüze yakın işçi delege büyük bir şevkle kongre çalışmalarına katılmış, ciddi bir araştırma ürünü olan devrimci ruhta bir rapor hazırlamıştı. Bu raporun belli başlı maddeleri işçi sözcülerin savunmaları sayesinde kongre genel kuruluna kabul ettirilebilmişti. Bunlar arasında gelir, sermaye ve miras üzerinde kademeli vergiler konması, özel tekeller yerine devlet tekerlerinin kurulması, dış ticaretin devletleştirilmesi, derebeylik kalıntısı olan mütegallibe ve tefeciye ait arazi ve emlakın alınıp fakir köylüye verilmesi, ulaşım vasıtalarının devletleştirilmesi, büyük kuruluşların devletleştirilmesi vesaire. Ekonomik politikamıza toplumsal devrimi kolaylaştıracak bir yön vermeye yönelmiş maddeler de vardı. Hele iş saatlerinin sınırlandırılması, askeri yevmiyelerin saptanması, ücretli hafta tatili, gece işinin iki kat ücretle yaptırılması, kadın ve çocuk işçinin korunması, serbestçe sendikalar kurabilmek ve grev ilan edebilmek haklarının korunması, kaza tazminatı, yardım sandıkları, işçi emekliliği, işsizlik sigortaları ve benzeri, bizzat işçinin geçim koşullarını düzeltici maddeler alkışlarla onaylanmıştı. Bütün bu maddeleri içine alan bir iş kanunu, işçinin haklarını mahkemelerin himayesi altına verecekti. İktisat Kongresi kararları ulus tarafından temenni edilmiş kararlardan ibaretti. Hükümet bunlardan uygun gördüklerini gerektiğinde dikkate alacaktı. Fakat çoğu kimse görüşmelerin verdiği heyecan içinde bu temennilerin hemen gerçekleşeceğini sanmıştı. İşçi delegeler gittikçe artan bir faaliyet hevesiyle kuruluşlarına döndüler ve örgütler işçinin kötü olan durumunu düzeltmeye, patronları zorlamak amacıyla gerekli hazırlıklara hemen başladılar. Kongreyi takip eden geçen yılki 1 Mayıs'ta hükümetin gösterdiği haşin muamele işçiyi tatlı rüyalarından uyandıran bir soğuk duş etkisi gösterdi. Yapılan veya yapılması tasarlanan bazı gösteriler yüzünden bir kısım devrimci işçilerin ve işçi sınıfı dostlarının zindanlara atılması işçinin halkçı hükümetine karşı beslediği güven duygularını sarstı. Bundan sonra işçiyi gittikçe derin bir hayal kırıklığına düşüren bir olaylar dizisi bütün ümitleri, bütün iyimserlikleri yok etti. Kuvvetini duyurmaya başlayan işçi sınıfı, çiğnenen haklarını tanıtmak için türlü alanlarda harekete geçmek gereğini duymuştu. Patronların çok haklı işçi hareketlerini kabul etmemekle inat ettikleri yerlerde grevler ilan olunması zorunluluğu doğdu. Yoksul kitlelerin bir lokma ekmek için yaptıkları bu mücadelelerde hükümetin aldığı tavır çok dikkat çekicidir. İşçilerimizin sınıflarına yabancı kişi ve partilerden medet ummak konusundaki gafletlerini gideren bu olayları henüz gözleri açılmamış olanların uyanması için saymayı gerekli görüyoruz. 1. Aydın demir yolcuları grevinde hükümet İngiliz kapitalistlerine hak vererek grevcileri çalışmaya zorladı. 2. Rumeli demir yolcuları grevinde hükümet yabancı kumpanyanın entrikalarına göz yumarak zamana bağlı vaatlerle greve son verilmesine aracılık etti. 3. Zonguldak grevinde işçiye yardımcı olan sanayi genel müdürü işten alındı. 4. Bir hükümet kurumu gibi yönetilen Anadolu Şimendiferleri Müdüriyeti bugüne değin işçisine karşı haşin davranmaktan ve işçi kuruluşlarını baskı ve korkutmadan bir an geri durmadı. 5. Serbest sendikalar lehinde bulunan işçi haklarını koruyucu bir iş kanunu hazırlayan İktisat Bakanı Mahmut Esat Bey istifaya mecbur edildi. 6. Hükümet el altından bizzat kurduğu amele birliğinin yarın kendisinden başka bir sınıfın elinde güçlü bir silah olacağını sezdi ve bundan ürktü. Cemiyetler Kanunu dar bir düşünüşle yorumlayarak birliği büsbütün ortadan kaldırma tehdidi altında şimdilik resmi varlığından mahrum etti. 7. Belli başlı işçi ve devrim partileri taraftarlarını korkunç sebepler uydurarak mahkemelere sevk etti. Bazı fedakar ve azimli önderlerinin haklarında hüküm bile olmaksızın zindanlarda çürümesine göz yumdu. 8. Hükümetin nüfuz ve etkisi altında olmayan bütün işçi kuruluşları kanunsuz olarak engellendi ve feshedildi. 9. En yüksek makamları işgal eden kişilerin vaatlerine rağmen bir yıldan beri söz konusu olan iş ve sendika kanunları bugün hala meclise verilmemiştir. Cumhuriyet yönetiminden beklediklerinin tam aksi olan bu davranışlar, işçi sınıfını manen ve maddeten işçi hareketleri tarihinde rastlanmayan feci bir duruma itti. Alın teriyle bir lokma ekmek parası kazanan ve açlıkla tokluk arasında ömür tüketen kardeşlerimizin örgütleri bugüne değin bu denli perişan bir görünüşte olmamışlardı. Bu koşulların doğurduğu genel üzüntünün uyuşukluğu içinde işçilerimiz arasında her şeye rağmen dürüst muhakeme yürütme özelliğini koruyabilmiş kimselerin bulunmasını görmek tek tesellimizdir. İşçi okurlarımızdan aldığımız mektuplar, uzak ve yakın geçmişin acı deneylerden en uygun dersleri aldığımızı gösteriyor. Bilinçli ve anlayışlı işçi arkadaşlarımızca artık işçi sınıfının günü gününe geçim koşullarının düzeltilmesi, genel düzeyinin yükseltilmesi, kapitalizm soygun ve boyunduruğundan temelli kurtuluşun bizzat işçinin kendi birliğinin gücüyle gerçekleşebileceği düşüncesine ulaşılmıştır. Ancak ortak çıkarları olanların birbirine yar olabileceğini ve sınıfına yabancı olanlardan kendisine hayır gelmeyeceğini anlayanların çoğalmasıyla işçi hareketi bu kez doğru ve yeni bir akıma girmekte gecikmeyecektir. Bize mektup gönderenlerin çoğu bizim Cumhuriyet hükümeti hakkındaki yayımlarımızı bile eleştiriyorlar. Bu eleştirilerde iktidar makamını ele almış olan sınıfın devrimimizi işçi ve yoksul sınıflar lehinde köklü dönüşümlerle derinleştirebileceğini sanmanın fazla iyimserlik olduğu belirtiliyor. Bu eleştiri üstünde durulmaya değer. Yazar arkadaşlarımızın yürüttüğü muhakeme kısaca şudur. İşçi meselesinin hallini ve toplumsal devrimin gerçekleşmesini yeni hükümet adamlarımızın iyi niyetinden beklemek, bu amaçlardan vazgeçmekle birdir. Bu bir iyi niyet meselesi değildir. Devamlı olarak onlara ulusun çıkarları için yapılması gereken şeyler gösterilmekle birkaç kişi ikna edilse bile yine maksat elde edilemez. Çünkü bugün iktidarda bulunanlar işçininkinden ayrı ve onlarınkine zıt belirli çıkarlara sahip bir sınıfın temsilcileridir. Devrim yolunda daima o çıkarların savunulması zorunluluğuyla kararsızlık göstermeye ve yarı yolda durmaya mahkumdurlar. Teorik olarak kabul ettikleri prensipleri, esasları pratiğe geçince daima feda etmek zorunda kalacaklardır ve daima ortada yanan, hakları ihmal edilen zavallı işçi ve köylüler olacaktır. Sonuç, işçi için kendi işini kendi görmekten başka kurtuluş yolu yoktur. Gerçi biz başlangıçta henüz siyasi inançları ve sınıfsal vasıfları şekillenmemiş bazı ülkücü önderlerin kurtuluş savaşımızı gereği gibi başardıklarını ve değeri inkar edilemez bir siyasi devrimi başlattıklarını dikkate alarak Cumhuriyet yöneticilerine geniş bir kredi açmıştık. Silah sesleri durduktan sonra elde ettiğimiz siyasi bağımsızlığın devamının Avrupa ve Amerika kapitalizmine karşı ekonomik bağımsızlığımızın teminine bağlı olduğu uluslararası ilişkileri izleyen herkes için açık bir gerçekti. Bizim gibi halkı yoksul ve orta hallilerden ibaret olan bir ulusun yabancı kapitalizmin sömürü ve tahakkümünden uzak kalmasının ancak ulusun büyük çoğunluğunu teşkil eden işçi ve köylü sınıflarından güç alan kolektif yaşayışa dayanan ekonomik kuruluşlarla mümkün olabileceğini ileri sürüyor ve yazılarımızda bu yönde devrimimizi derinleştirmesini hükümetimizden temenni ediyorduk. Bu suretle mukadderatımıza hakim olanlara bizi kurtuluşa götürecek en kestirme yolu gösterdiğimiz kanısındayız. Halk fırkasında toplanmış olanların sınıfsal durumlarına göre bu tarihsel zorunluluğu anlamalarına pek az ihtimal vardı. Biz özellikle uluslararası koşulların baskısı altında bazı kökten tedbirlere başvurma zorunluluğunun duyulacağını mümkün görmüştük. Olaylar bunun da olamayacağını gösterdi. Bugün artık bu yolda yüzeyde bile olsa hiçbir girişimde bulunulmayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Halk fırkasının toplumsal temeli bu yola girilmesine engeldir. Bu temel nedir? Cumhuriyet hükümeti ulusun hangi tabakalarından güç alıyor? Durum biraz dikkatle incelenecek olursa görülür ki milletvekillerinin çoğunluğu küçük burjuvazi, esnaf, zanaatçı, küçük memur, kaza ve nahiye zenginleri, ailelerine mensuptur. Birçoğu askeri okullarda yetişmiştir. Bunların hepsini harekete getiren zemberek, ülkenin iktisadi gelişmesinde önemli bir etken olmak, büyük kapitalist mevkiine yükselmek hırsıdır. Bir kelimeyle bugünkü hakim sınıf kapitalist aleminde tarihi bir rol oynamaya kendisini aday sayan Anadolu'nun aracı zenginlerinden ve onlarla işbirliğinde bulunan aydınlardan oluşmaktadır. Bu sınıf doğaldır ki işçi hareketlerini hoş görmez. Mütarekeden beri halkçılara muhalefet eden İttihatçılar meşrutiyetin ilanı sıralarında aynı durumda ve aynı eğilimdeydiler. Bugün ise eski İttihatçılık adına hareket edenler ülkenin felaketi ve sefaleti pahasına amaçlarına ulaşan yüksek mali çevreler ve tüccarlar arasında ve bütün büyük işlerde söz sahibi olan kişilerdir. Bu büyük burjuva temsilcilerinin çıkarları geçici olarak ülkeye hakim olanların çıkarları ile şimdilik zıtmış gibi görünmektedir. İki yanda işçiyi siyasi emellerine alet etmek için kendi yanına çekmeye uğraşmaktadır. Fakat yarın işler gelişmeye başladıkça çıkarların münasip bir tarzda taksimi çareleri bulunacağından aralarındaki zıtlık kalkacak, her ikisi de birlikte işçiden yüz çevirecektir. Siyasal akımlarımızın iç yüzü böyle olmakla birlikte türlü aşamaları gözlerimizin önünde gelişen burjuva devriminin henüz sona ermediğini unutmamak gerekir. Ülkemizde derebeylik kalıntısı olan geleneklere, eğilimlere ve kurumlara hala yer yer çok yaygın olarak rastlanmaktadır. Bunlar ekonomik düzeyimizin hızla yükselmesine ve işçi sınıfının serbestçe örgütlenmesine engel oluyorlar. Bu alanda yolumuzun açılması işçi sınıfı için hayati bir önem taşır. Geçmişin tutsağı olmaktan bizi kurtarma ve çağdaş ihtiyaçlarla uyuşmayan yönetim kurumlarını silip süpürme işini Cumhuriyet Partisi yerine getirmiş bulunuyor. Sınıfsal durumu gereği bu parti bu tür uygulamada zaman zaman tereddüt etmeye, zaman zaman ileri gitmeye ve büyük zorluklarla karşılaşmadıkça köklü tedbirler almaya yatkındır. Bu tereddütleri gidermek, Cumhuriyet hükümetini ileri atılmaya teşvik etmek ve zorlamak bulunduğumuz dönemde işçi sınıfının ihmal edilemeyecek bir görevidir. Örneğin son zamanlarda Millet Meclisi hilafeti kaldırdı, Osmanlı hanedanını ülkeden kovdu ve dini devlet işlerinden ayırdı. Bunlar devrim açısından güzelliği takdir edilemeyecek denli önemli ve olumlu tedbirlerdir. Fakat ne yazık ki ülkemizde henüz siyaset üzerinde etkili olacak güçte bir işçi ve devrimci parti olmadığı için halkçılar bu girişimlerinde yalnız karşı devrimciler ve tutucularla karşılaştılar. Kararsızlıkları gereği karşılarındakilerin hücumlarından korunmak için ödün verdiler. Bu geniş devrime hilafet, millet ve cumhuriyet mefhumundan mündemiçtir gibi yarın karşı devrimcilerin kötüye kullanabilecekleri örtülü bir biçim verdiler. Eğer sözlerini duyurabilecek durumda bir devrimci kuruluş olsaydı muhakkak mücadele eder, kuvvetli basar, bu uzlaşıcılığın önüne geçer, anlamı açık formüller kabul ettirirdi. Bugün Cumhuriyet Partisi'ne muhalefet edenler yabancı sermaye ile olan ilgi ve ilişkileri, yani sınıf çıkarlarının yönelmesiyle devrimin yıktığı bütün kuruluşlara, hilafet ve saltanata ve karşı devrimin programının bütün isteklerine taraftar olmak zorunda kalmışlardır. Bu yüzden geçmişin zulüm ve facialarına tekrar dönmeye karşı olan işçi sınıfı yarın iki partinin birleşeceğini bilmekle birlikte tutucuların her türlü saldırısına karşı cumhuriyeti savunmaya hazır olduğunu ilan etmelidir. buna karşılık çıkarlarını serbestçe savunmayı mümkün kılacak yasalar yapmasını cumhuriyetten beklemek işçinin hakkıdır. Ekonomimiz üzerinde etkili olmayı başarıncaya kadar daha uzun süre halk fırkası yabancı sermayeye karşı sınırlı bir himayeci siyaset takip etme gereğini duyacaktır. Bu süre içinde eğer işçi dayanışma içinde bir kitle halinde kendisini göstermeyi başarırsa resmi makamlar iş hakkını korur gibi görünmek zorunda kalacaktır. Bu geçici şartlardan yararlanarak bir an önce meclise mükemmel bir iş kanunu kabul ettirmenin yolunu bulmalıdır. Bu kanun kapitalizme yönetilen medeni ülkelerde işçinin elde ettiği bütün hakları Türk işçilerine de vermelidir. İşçi örgütleri önümüzdeki 1 Mayıs'ı fırsat bilip harekete geçmeli, iş kanunu yapılırken İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen esaslardan sapılmasına tahammül edilmeyeceğini yapılacak toplantılar ve alınacak kararlarla ilgili makamlara bildirmelidir. Ancak işçilerin baskısıyladır ki iş kanunu göz boyamak kabiliğinden dayanağı olmayan bir belge olmaktan kurtulacaktır. Önümüzdeki yıl içinde herhangi bir iş kanunu yapılacaktır. Bütün mesele bunun tam olarak iş hakkını koruyacak maddeleri içermesindedir. İktisat Kongresi'ne kabul ettirilen tasarı bunların en can alacak konularla ilgili olanlarını toplamıştır. Bunun üzerinde işlenmesi hususunda şiddetle ısrar etmek gerekir. O halde Türk işçisinin bu yılki 1 Mayıs'ta sunacağı dilekler iki maddede özetlenebilir. 1. İşçi lehinde ciddi bir iş kanunu. 2. Cemiyetler kanununa sendikalarla sendika birliklerinin serbestçe kurulabileceğine dair bir maddenin eklenmesi. 1 Mayıs günü ülkenin her yanında işçi arkadaşlar bu basit dileklerini gür sesiyle hükümete işittirmeli ve istekleri gerçekleşinceye değin her fırsatta birleşik hareket etmeye ahd etmelidirler. Aydınlık sayı 21. Mayıs 1924-1340. Türk burjuvazisinin aile kavgaları. 1908 yılında meşrutiyetin ilanından beri Türkiye'nin tarihi gelişme halinde bulunan küçük burjuvazinin karşılaştığı türlü baskı ve tahakkümlere karşı açtığı mücadelenin tarihinden başka bir şey değildir. Bu girişken sınıf önce yükselmesine engel olan Abdülhamit'i devirme amacını güden meşrutiyetçilik hareketine bütün gücünü koydu. Daha sonra da zaman zaman gelişigüzel hükümdarlığı ve o makamı alet edenlere karşı mücadeleden geri durmadı. Türk küçük burjuvazisi ilk kez İttihat ve Terakki Cemiyeti çevresinde toplandı. Bu cemiyet toplumsal yapısı ve savunduğu esaslar itibariyle bir orta sınıf örgütüdür. Fakat siyasal evrimleşmesi sırasında bu niteliğini yavaş yavaş yitirdi. Büyük savaş yıllarında doğru İttihat ve Terakki içinde birbirine düşman iki kanat ortaya çıktı. Toplumsal koşulların zorlanmasıyla bir siyasi parti olarak daha olgun bir duruma gelmeden İttihat ve Terakki'nin iktidar makamına geçmesi gerekmişti. Partinin kaderine hakim olan hırslı ve tecrübesiz elebaşıları yerli ve yabancı kapitalistlerin kucağına atılmakta gecikmediler. Uluslararası kapitalizm yeni Türk yöneticilerinin yardım ve himayesini elde etmek için onları işlerine ortak etme ve milleti birlikte sömürmenin en emin yol olduğunu görmüştü. İttihat ileri gelenleri az zamanda mali ve iktisadi çevrelere karıştılar. Ülkenin iktisaden yükselmesini bir ülke sorunu değil, iktisadi teşebbüslerin selameti gibi görmeye başladılar. Bu andan itibaren parti yöneticiler takımı katıldığı güçlerden yani toplumsal durumu orta halli üyeler kitlesinden ayrılmış oluyorlardı. Artık onlar kendi partilerinin üyelerini ve içinden çıktıkları sınıfı değil, daha Abdülhamit zamanından beri Türkiye'de mevcut kozmopolit unsurlardan oluşan şehirli sermayedar sınıfını temsil ediyor ve o sınıfın çıkarlarını savunuyordu. Bu suretle partide bir ikilik doğdu. Baştakiler belki de farkında olmadan yabancı sermayenin bağımlılığı altına giriyor, ulusun ekonomik esaretini pekiştiriyordu. Partililerin büyük çoğunluğu çıkarlarının ihmal edildiğini yavaş yavaş anlamakta gecikmediler. Bunun sonucu olarak hoşnutsuzluklar baş gösterdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çıkan türlü muhalefet hareketlerinin nedenini bu çıkar zıtlığında aramalıdır. Bununla birlikte bu iki kardeş zümreyi aralarındaki bütün zıtlıklara rağmen parti aynı çatı altında tutmak için her çareye başvurmuş ve maksadına ulaşmıştı. Fakat bu zorlama birlik, ittihat ve terakki içinden yeni bir partinin doğmasını önleyememiştir. İşte Müdafaa-i Hukuk grubu ve ondan oluşan Halk Fırkası tarihen bu tarzda doğmuştur. Bu konuyu biraz daha derinleştirelim. Dünya Savaşı başladığında sermayedar burjuvalarımızla küçük burjuvalarımız arasında derin bir anlaşmazlık vardı. Baştakilerin çıkarı, savaşa tutulan iki emperyalist yandan birinin tarafını tutmaktaydı. Zaten epey zamandan beri eğilimlerini belli etmişlerdi. Orta Avrupa kapitalistleri, Türk burjuvalarının ve ittihatçıların zayıf temellerini herkesten önce keşfetmiş, onların içine girmenin ve gönüllerini almanın yolunu bulmuştu. İkinci Wilhelm meşrutiyetin ilk yıllarında siyasal iktidarı ele geçiren türedi devlet adamlarını kendisine bağlamayı başarmış, onlarla Alman kapitalistleri arasında bir uzlaşma ortamı kurmuştu. Türkiye'nin çıkarlarını koruyan bu birleşme gereğince İttihat hükümeti Alman zümresinin cephesinde yer almak zorundaydı. Oysa bu anlaşmalara yabancı kalan küçük burjuvazinin çıkarları uzun süre tarafsız kalmak ve varlığımız tehlikeye düşmedikçe savaşa katılmamaktaydı. Ve bizzat İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde bu yönde güçlü bir akım da vardı. Bunun içindir ki her ne pahasına olursa olsun ülkeyi savaşa sürüklemeyi önceden kararlaştırmış olan hakim unsurlar amaçlarına ulaşmak için işi gürültüye getirmekten başka çare bulamadılar ve savaş ilanından sonra ancak diktatörcesine bir yönetimle halkın oldu bittiye boyun eğmesini sağlayabildiler. Bu istibdat altında imtiyazlı bir burjuva sınıfı normal koşullar altında hayalinden bile geçiremeyeceği servetler, sermayeler yığmayı başardı. Savaş, araç ve gereçleri alım satımı, vagon tekeli, zaruri ihtiyaç maddeleri üzerinde yapılan vurgunlar bu sınıf mensuplarına büyük servetler getirdi. Bu servetle zengin burjuvazi sağlam bir iktisadi temel üzerine oturmuş oluyordu. Bozgun sarsıntısı bu genç sınıfı altın rüyasından uyandırdığı zaman o en parlak dönemini yaşıyordu. Bu öyle bir sarsıntıydı ki yeni zenginlerimiz birdenbire pusulayı şaşırdı. Mütarekenin ilk yıllarını öteye beriye başvurmakla geçirdiler. Denize düşen yılana sarılır kabilinden bir ara içlerinden en cüretkârları, en büyük sınıf düşmanlarının egemenlikleri altında olan Sovyetler Rusyası'ndan bile yararlanmaya yeltendi. Akıllarınca Bolşevikleri alt ederek İtilaf devletlerinin ülkemiz aleyhindeki tasavvurlarını boşa çıkaracaklardı. Fakat amaç ülkeyi kurtarmak ve bir devrim yapmak değil, ülkemizi eskisi gibi soyabilme olanaklarını hazırlamaktı. Türk burjuvazisinin daha metin bir sınıf bilincine sahip olanları bunun çıkar yol olmadığını küçük bir denemeden sonra anladılar ve çıkarları için en iyi çarenin yine kapitalistlerle, bu kez İtilaf devletlerinkilerle anlaşmak olduğuna kanaat getirdiler. Bu dakikadan itibaren yeni efendilerinin teveccühünü kazanmak için gerekli tedbirlere başvurdular. Savaşa katılmaktan şahsen sorumlu olan bazı önemli kişileri feda etmek suretiyle biraz hafifledikten sonra sezdirmeden yön değiştirerek İtilaf kapitalizminin kuyruğuna takıldılar.